Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 22 Tir 1400 Hicri Kameri, 2 Zilhicce 1442 ve Miladi 13 Temmuz 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi ile Afganistan gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, kalıcı tır, Rusya ve NATO'nun çatışmalarını, Karadeniz ve sağlık bülteni isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte 166 vatandaş daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Ruhani tüm sistemlerin özellikle gümrük kapsamlı ticaret sistemine bağlanması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı zarif diyalog ve diplomasiye bağlılığımızı gösterdik dedi. İran Ankara Büyükelçisi Türkiye Merkez Bankası Başkanı ile görüştü. İşgal rejimi Kudüs'lü aileleri evlerini yıkmaya zorluyor. Erdoğan Herzeg ile görüşmede Türkiye ve İsrail münasebetleri Batı Asya için önemlidir dedi. Ve Hulusi Akar Afganistan'daki havalimanı konusunda olumlu gelişmeler var dedi. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Son 24 saatte 166 vatandaş da koronadan hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 166 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 22.750 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 86.207'ye, vaka sayısı 3.417.029'a çıktı. COVID-19 hastalardan 3.866'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 3.056.160'a ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gümrük dahil tüm sistemlerin kapsamlı ticaret sistemine bağlanması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ruhani, ülke gümrük ve sınır kapılarında depolanan ürünlerin çıkış izninin hızlandırılması için tüm organların işbirliğinin şart olduğunu söyledi. Ruhani ülkenin kapsamlı ticaret sisteminin faaliyetinin yolsuzluğun kökünün kazınması ve rantçılıkla etkin mücadele için zemin sağladığına işaretle, gümrük dahil tüm sistemlerin Hicri Şemsi Tir ayının sonuna kadar kapsamlı sisteme bağlanması gerektiğini kaydetti.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif diplomasi ve diyaloğa bağlılıklarını kanıtladıklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif bugün bağlantısızlar hareketi Dışişleri Bakanları sanal toplantısında yaptığı konuşmada günümüz dünyasındaki sorunlarla mücadele için uluslararası düzeyde toplu girişimlerin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı bağlantısızlar hareketinin uluslararası arenada tek taraflılık ve korumacılığın arttığı bir dönemde küresel işbirliğinin güçlenmesi için uygun fırsat sağlayabileceğini söyledi. Bakan Zarif, koronavirüs salgınının insanlık nesillerinde en büyük küresel dayanışma sınavı olduğunu vurguladı. İran'ın her daim sürekli şekilde güçlü dış politikasının temeli olarak çok taraflılığa vurgu yaptığına değinen Zarif, İran'ın uluslararası arenada nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması örneğinde olduğu gibi diplomasi ve diyaloğa bağlılığını kanıtladığını vurguladı. Dışişleri Bakanı, Amerikan yönetiminin yenilgiye uğranmış politikasından vazgeçmek için isteksiz davrandığını işaretle, herkesin bir nevi Amerika'nın tek taraflı eylemleriyle karşı karşıya kaldığını, bunun ise en önemli mesele olduğunu ifade etti. Zarif, Filistin'de Siyonist rejimin artan ırkçılığına körü körüne destek ve Filistin halkının temel haklarının inkar edilmesinin Batı Asya bölgesinde istikrarsızlık durumu daha da kötüleştirdiğini kaydetti.
İslam İnkılabı Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, düşmanın komplolarının kutsal İran İslam Cumhuriyeti nizamının gücünü artırdığını belirtti. Komutan Selami bir grup komutana hitap ettiği konuşmada dini ve ahlaki değerleri uyarınca modern, gelişmiş, bağımsız ve güvenli bir toplum inşa edebilecek ümmetin model ve örnek ümmet olduğuna işaretle düşmanın hedefinin İslam inkılabı neslinin çoğalmasını engellemek olduğunu söyledi. Komutan Selami son 40 senede düşmanın komplolarının İslam Cumhuriyeti nizamının sağlamlığı ve gücünü arttırdığını vurguladı.
İran İslam Şura Meclisi Uluslar Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Mahmud Abbasade, Meşkin'i Batı'nın terörizme karşı çifte davranışlarından son vermesi gerektiğini söyledi. Sözcü Abbasade, Meşkin'i Batı'nın terörizmle mücadele iddiasında bulunduğunu, oysa münafıklar terör örgütünün savunduğunu kaydetti. Abbasade, Meşkin'i münafıklar terör örgütünün gerçek yüzünü işaretle, tüm dünya için bu örgütün gerçek yüzünün ortaya çıktığını ve bu teröristlerin 17 binden fazla İranlıyı terör saldırılarında şehit ettiklerini belirtti. Sözcü, Amerikalılar ve Batılı ülkelerin insan haklarını savurma ve teröristlerle mücadele sloganı atarken, son 40 senede İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı mücadele veren teröristlere beslediklerini söyledi.
İran hükümet sözcüsü Ali Rabi'i bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamada bulundu. Amerika ile tutuklu takası konusunda müzakerelerin devam ettiğini belirten Rabi'i, müzakerelerin sonuca ulaşıp İranlı tutukluların serbest bırakılması halinde bilgilendirme yapılacaktır dedi. Rabi'i, İran'ın insani amaçlarla Amerika'nın talimatı ve isteği üzerine hapsedilen tüm İranlı mahkumların serbest bırakılması karşılığında tüm siyasi mahkumları değiştirmeye hazır olduğunu defalarca ilan ettik ifadesini kullandı. Son günlerde Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley, Biden hükümetinin İran'daki Amerikalı mahkumların hepsinin serbest bırakılmasını istediğini söylemişti.
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazman, Türkiye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavacıoğlu ile görüştü. İstanbul'da düzenlenen görüşmede İran Büyükelçisi ile Türkiye Merkez Bankası Başkanı, ikili ilişkiler ve finans ve bankacılık alanlarında iki ülkenin işbirliğini masaya yatırdılar.
Siyonist rejim İsrail işgal güçleri dün gece 3 Kudüslüyü kendi evlerini elleriyle yıkmaya zorladı. Görgü tanıkları Siyonist İsrail rejimine bağlı olan Kudüs Belediyesi'nin ruhsatsız olduğu bahanesiyle Kudüslü Muhammed Nessar el-Hüseyni'yi Silvan beldesindeki evini kendi eliyle yıkmaya zorladığını belirtti. 8 kişinin yaşadığı evin yıkılmasından sonra açıklama yapan el-Hüseyni, "İçim sızlıyor, bundan sonra arabada yatacağım, her halimizle şükürler olsun, elbet Allah herkese yardım edendir" ifadelerini kullandı. İşgal güçleri daha önce de Kudüslü Cemal Ucac ve Uzzat Ziyade'yi evlerini yıkmaya zorlamıştı. Filistinli aileler yıkımların belediye ekipleri tarafından gerçekleşmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık yıkım bedelini karşılama imkanları olmadığı için evlerini kendileri yıkmak zorunda kalıyorlar. Kudüslülerin ev yapmak için belediyelerden izin almalarının neredeyse imkansız olduğu Kudüs'te Filistinlilere ait 20 bin ev ruhsatsız olduğu bahanesiyle İsrail tarafından yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Belediye ekipleri zaman zaman bu evleri yıkıyor ve yıkım masraflarını da Filistinlilere ödetiyor.
Filistin'e dinen işçiler Siyonist yerleşimcilerin araçlarını hedef aldılar. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Filistinli gençler dün akşam Nablus'un batısında Siyonist yerleşimcilere ait bir otobüsü Molotov kokteylleriyle hedef alırken güneyinde ise askeri bir cephe zarar verdi. İsrail basını Nablus'un batısında yasa dışı kurulan Yahudi yerleşim bölgesi yakınlarında Siyonist yerleşimcilere ait bir otobüsün Filistinli gençlerin Molotov kokteylli saldırısına uğradığını bildirdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay yerine gelen İsrail işgal kuvvetleri olaya karışan gençleri bulmak için arama çalışması başlattı. Diğer yandan Nablus'un güneyinde gece saatlerinde düzenlenen direniş eylemlerine katılan gençlerin yola sivri demir parçaları koyarak Sabih Dağı'na gitmeye çalışan askeri bir araca zarar verdiği öğrenildi. Sabih Dağı'nın çevresi Beyta Bellesi yiğitleri tarafından gerçekleştirilen ve akşam saatlerinden gece geç saatlere kadar devam eden kapsamlı gece direnişleri etkinliklerine tanık oluyor. Bu bölgede şu ana kadar 4 Filistinli şehit olurken yüzlerce kişi de yaralandı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Siyonist kaynaklar Gazze'nin kuzeyinde yer alan Ashdod rafinerisinde bir buhar tankında patlama meydana geldiğini duyurdu. Siyonist kaynaklar Ashdod petrol rafinerisinde patlama meydana geldiğini ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde yangını kontrol altına alarak söndürmeye çalıştıklarını duyurdu. Haberde ayrıca patlamanın rafinerede yakıt sızıntısına yol açtığını ve bu sorunun giderilmesi için de çabaların sürdüğü ifade ediliyor. Olayın sebebi ve olası kaybına da değinilmemiştir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist rejim yeni cumhurbaşkanı ile ikili ilişkilerin Batı Asya için önemli olduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İsrail Başkanı Yitzhak Herzog ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel meseleleri ele aldık. Görüşmemizde ülkelerimizin birçok alanda yüksek işbirliği potansiyeli olduğunu vurguladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Herzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti. Türkiye-İsrail ilişkilerinin Batı Asya güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını söyleyen Erdoğan, Türkiye ve Siyonist rejim arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir işbirliği potansiyeli olduğunu ifade etti. Erdoğan, ikili ticaretin salgına rağmen arttığını, bu potansiyelden faydalanmanın ortak çıkar olduğunu dile getirdi. Tüm görüş ayrılıklarına rağmen temas ve diyaloğun sürdürülmesine önem verdiğini ifade eden Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde kalıcı ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu belirtti. Türkiye halkı yapılan anketlere göre işgal rejimiyle ilişkilerin yeniden kurulması ve iyileşmesine karşı çıktığı bir sırada Erdoğan, işgal rejimi başkanı ile telefonda görüşerek ilişkilerin gelişmesinden söz etti.
Taliban Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'daki varlığına dair bir bildiri yayınlayarak Türkiye'yi uyardı. El-Meyadin televizyon kanalının sitesinde yer alan bilgiye göre, Taliban, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'daki varlığına dair bir bildiri yayınladı. Bildiride şu ifadelere yer verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'daki varlığının sürdürmesi Türk yetkililere karşı bir düşmanlık duygusu uyandırıyor. Herhangi bir bahane ile Afganistan'da kalan yabancı güçler bize göre işgalci güçtür. Türkiye'nin NATO güçlerinden çekilmesinin ardından Kabil'deki Hamid Karzai uluslararası havaalanının güvenliğini üstlenmesi gündemdedir. Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, daha önce Türkiye'nin Amerika güçlerinin çekilmesini öngören 2020 anlaşmasına göre Afganistan'daki askerlerini çekmesi gerektiğini söylemişti.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai uluslararası havaalanının işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, görüşmeler doğrultusunda Sayın Austin ile birlikte mutabık kaldığımız konular var. Ayrıca NATO'da Türkiye'nin girişimiyle olumlu gelişmeler söz konusu dedi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sorularını yanıtladı. Başta Amerika Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere bazı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmeleri hatırlatarak sürecin nasıl gittiğinin sorulması üzerine Akar şu ifadeleri kullandı. Biz Afgan kardeşlerimiz, kardeş Afganistan diyoruz. Onlarla köklü tarihi ve kültürel bağlarımız var. Onların sulhu, sükunu, huzuru ve güvenliği bakımından yapacağımız ne varsa şimdiye kadar yaptık. Bundan sonra da aynı doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Afganistan'ın siyasi, sosyal yapısı ile içinde bulunduğu genel durumu da dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreç başladı, görüşmeler devam ediyor. Türkiye ile Amerika arasına gerek teknik heyetler gerekse savunma bakanları arasındaki görüşmelerin nasıl geçtiğinin sorulması üzerine Akar, gayet yapıcı, gayet olumlu görüşmeler gerçekleştirildi. Çalışmalar devam ediyor. Afganistan'a yardımcı olmak isteyen diğer ülkeler var. Onlarla da konuşuyoruz. Çok yönlü bir olay. Hem Afgan kardeşlerimizle hem NATO, Avrupa Birliği, uluslararası toplumda süreci devam ettirmeye çalışıyoruz diye konuştu. Görüşmelerin ardından yakın zamanda atılacak bir somut adımın olup olmadığı sorulan Akar, görüşme doğrultusunda Sayın Austin ile birlikte mutabık kaldığımız konular var. Ayrıca NATO'da Türkiye'nin girişimleriyle olumlu gelişmeler söz konusu. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Biden ile görüştü. Biz Amerikalı mevkidaşlarımızla görüştük. Diğer arkadaşlarımızla görüştük. Bu bir çerçeve çizildi. Belirlenen alanda çalışmalar devam ediyor değerlendirmesini bulundu.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili konuştu. Delta sayıları ülkemizde giderek artıyor. Şu an delta virüsü sayısı 750'lere buldu. Görülen il sayısı da 36'ya çıktı diye diyen Koca, aşı yaptırmak zorunlu olacak mı sorusuna da vatandaşı ikna etme dışında bir yaptırımla aşı yapmak istemiyoruz yanıtını verdi. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aşılamadaki yavaşlamaya dikkat çekilerek aşının zorunlu hale getirilmesi yönünde bir düşüncenin olup olmadığı sorulan Koca, kamu olarak zorunluluğu gündemlerine almak istemediklerini, daha çok vatandaşı ikna etme yöntemini kullanmak istediklerini söyledi. Gerektiğinde vatandaşın ayağına gitme dahil olmak üzere her yöntemi denediklerini de vurgulayan Koca, bunun sahada yaygın bir şekilde yaptıklarını belirtti. Doğu ve Güneydoğu'da aşılama oranlarının düşük olduğunun görüldüğünü ama giderek bu bölgelerde bir artış olduğunu kaydeden Koca şöyle devam etti. Aşılama oranlarının Hakkari'de şu an %50, Şırnak'ta %40, Ardahan'da %50'lerde olduğunu görüyoruz. Kars'ta benzer şekilde Adıyaman'da %50'ye yakın. Vatandaşın ayağına gidip daha mobil yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor. Vatandaşı ikna etme dışında bir yaptırımla aşı yapmak istemiyoruz. Özel sektör yapabilir mi? O bizim dışımızda.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23.364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi açıklamasında bulundu. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda 5. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumunda konuştu. Terör örgütlerinin devlet dışı aktörler olarak vekaleten yürüttükleri mücadele alanının en önemli unsuru haline geldiğini belirten Bakan Akar şunları söyledi. Bu örgütler aynı zamanda yeni dünya düzenindeki etkilerini arttırmak için mevcut şartlarda da kendilerini uyarlamış ve evrimleşmiştir. İşte bu evrimleşmiş terörizme Türkiye maalesef 15 Temmuz günü bizzat şahit tanık olmuştur. Ülkemizin yüz yüze kaldığı en önemli güvenlik ve toplumsal sorunlarından biri olan FETÖ, yeni nesil terörün ilk örneği olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde karşımıza çıkmıştır. Birlik ve beraberlik, egemenlik ve bağımsızlığın timsali olan kahramanların fedakarlıklarının asla unutulmayacağını vurgulayan Akar şu ifadeleri kullandı. TSK kendisini zayıflatmayı ve yıpratmayı amaç edinen hain, alçak FETÖ mensuplarından temizlendikçe çok daha güçlenmekte, görev ve sorumluluklarını büyük bir başarıyla yerine getirmektedir. FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23.364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir.
Türkiye futbol temsilcisi Galatasaray'ın Olympiakos ile oynanacak özel maç için gitti. Atina'da gördüğü muamele ile ilgili Yunanistan'dan ilk açıklama geldi. Yunanistan'ın pandemi sürecini yöneten sivil savunmadan sorumlu bakan yardımcısı Nikos Hardalias, PCR testlerinin kabul edilmemesi sonrası yaşanan tavırla ilgili açıklama yaptı. NTV'nin haberine göre Nikos Hardalias, yarınki Olympiakos Galatasaray maçının bir dostluk maçı olduğu ve bu nedenle sarı kırmızılı kafilenin ülkeye girişinin özel protokol gerektiren herhangi bir uluslararası organizasyon çerçevesinde planlanmadığını, dolayısıyla ülkeye girişte gelen kuralların geçerli olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Irak'ın Zikar vilayetinde COVID-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için Irak'a başsağlığı dileğinde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, olayda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve yaralananlar için de acil şifalar diledi. Hatipzade, İran'ın bu konuda her türlü tıbbi yardım sağlamaya hazır olduğunu da belirtti. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ta meydana gelen hastane yangınıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Irak'ın Zikar vilayetine bağlı Nasiriye şehrindeki İmam Hüseyin Hastanesi'nde 12 Temmuz gecesi çıkan yangında çok sayıda hasta ve yakının hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede yaşamını yitirenler için kardeş Irak halkı ile Irak hükümetine başsağlığı diliyor, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Irak Resmi Haber Ajansı'nın Zikar Sağlık Dairesi'nde dayandırdığı habere göre yeni tip koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısı 64'e yükseldiği bildirilirken kayıpların artmasından endişe ediliyor. Yangında son belirlemelere göre yaralı sayısı da 50 olarak kaydedildi.
Ve haber kaynakları Amerika'nın Suriye'nin doğusunda yer alan Deir-Uzur vilayetine hava savunma sistemini konuşlandırdığını bildirdi. Amerikan Suriye'deki üstlerine askeri teçhizat göndermeye devam ederek kendi desteğindeki Suriye Demokratik Güçleri, El Amr petrol sahası ve çevresindeki mevzilerine 150 askerle güçlendirdi. Amerika'nın El Amr petrol sahası ve Conoco doğalgaz sahasındaki Amerikan koalisyonu üzerine askeri teçhizat ve 20 araç gönderdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Ürdün ve İsrail hususundaki kafa karışıklıkları başlığı altında. Ürdün Kralı 2. Abdullah Siyonist Rejim İsrail yeni Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Ürdün Siyonist Rejim İsrail ile 1994 yılında Arabe Vadisi anlaşmasını imzalayarak bu rejim ile diplomatik ilişkilerini başlattı. Buna rağmen ikilinin son yıllardaki ilişkileri ele alındığında Amman hükümetinin Siyonist İsrail hususunda tutarlı bir siyaset izlemediği ve kafasının da karışık olduğu söylenebilir. Ürdün yüzyılın anlaşmasına açıkça karşı çıkarak anlaşmayı eleştirmişti. Anlaşmaya göre Ürdün'de bulunan Filistinli mülteciler bu ülkede kalarak Filistin'e dönme hakkına sahip değiller. Bir yandan da yüzyılın anlaşması Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanlarla ilgili koruyucu statüsü göz ardı etmiştir. Halbuki İsrail bu hakkı Arabe Vadisi barış anlaşması gereği resmen tanımıştı. Ürdün sadece rolünü kaybetmekten kaygılanmıyor. Aynı zamanda Yüzeren Anlaşması'nın hayata geçmesi ve İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik hakimiyetinin sağlanması ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması, aynı zamanda Ürdün'ün Batı Şeria'nın bazı bölgeleri üzerindeki hakimiyet hakkını ihlalinden korkuyor. Ürdün'ün Yüzeren Anlaşması'na karşı çıkması çerçevesinde Ürdün Kralı 2. Abdullah, 2019 yılının sonlarında El-Bakura, El-Gamr bölgelerinden geri alınması niyetini açıkladı. İsrail tarımcılar 25 yıl içerisinde Bakura ve Gamr bölgelerinde tarımcılıkla dolaylı işgallerini sürdürmüşlerdi. Bakura, Ürdün Nehri yakınında Ürdün'ün İsrail rejimiyle sınırlarının kuzey kısmında bulunan 6 kilometre karelik bir alandır. Gamr bölgesi Ürdün ile işgal toprakları sınırlarında güneş kısmında bulunan yaklaşık 4 kilometre karelik bir alandır. Buna ilaveten Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Yüzeren Anlaşması'na karşı çıkması nedeniyle bazı çevreler geçen Nisan ayında Ürdün Kralı'na karşı darbenin destekçileri arasında Siyonistlerin yer aldığını düşünmelerine yol açtı.
Mevcut duruma rağmen gören o ki, Ürdün Kralı İsrail'de kabine ve elebaşının değişmesini bu rejim ile ilişkileri canlandırmak için bir fırsat olarak kullanmak istiyor. Bu doğrultuda Siyonist rejim sözde Cumhurbaşkanı İshak Herzog paylaştığı tweette şu ifadelere yer verdi. 10 Mayıs Cumartesi akşamı İsrail'de Cumhurbaşkanlığı döneminin başlamasından itibaren beni tebrik eden Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştüm. Bu konuşmada bölgesel barış ve işbirliğinin çıkarına olan İsrail ve Ürdün arasındaki stratejik ilişkinin önemini vurguladım. Axios sitesi de 8 Mayıs Perşembe günü Siyonist rejim başbakanı Naftali Bennett'in son zamanda gizli olarak Ürdün'e ziyarette bulunduğunu ve Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından Amman'daki sarayında karşılandığını bildirdi. Ürdün'ün başlıca ekonomik ve sosyal sorunlarından su kıtlığı ve sıkıntısıdır. Buna esasen İsrail'i haber kaynakları iki tarafın ilişkilerini düzeltmek için ilk adımda su anlaşması yapacaklarını ve Naftali Bennett'in de Ürdün Kralı'na su satış anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu belirttiğini bildirmekteler. Bu arada Ürdün ordusunun da işgalci Siyonist ordusu ile işbirliklerini arttırmak istediği belirtiliyor. Siyonist rejim gazetelerinden Maarif, Ürdün ordusu ile işbirliklerini geliştirme çerçevesinde sınır bölgesinde Ürdün ordusu ile ortak bir operasyon odası kurmayı hedeflendiğini belirtti. Gören o ki Amerika'nın, Ürdün'ün korsan rejim İsrail'e yönelik siyasetinde rolü olmuştur. Kral Abdullah'ın 19 Temmuz tarihinde Amerika'ya ziyarette bulunacağı da söyleniyor. Genel olarak bu yeni gelişmeler Ürdün'ün de diğer Arap ülkeleri gibi Filistin çıkarlarını savunmada istikrarlı ve tutarlı bir politikaya sahip olmadığını, kafasının karıştığını söylemek mümkün.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Bakü'nün Dağlık Karabağ özelliklerini kaldırması sonuçları üzerine. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ bölgesinin özelliklerini kaldırması yönündeki son girişimi sonucu Aras Nehri kuzeyinde durumun karışabileceği tahminlere yürütülmeye başlamıştır. Haber çevrelerinin bildiğine göre eski Sovyet, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından bu bölgenin özelliğinin ilan edilmesi yıl dönümünde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesinin özelliğini kaldıran kararını imzaladı. Aslında İlham Aliyev imzaladığı son kararla Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgelerinin kurulmasına ilişkin Azerbaycan Cumhuriyeti ekonomik bölgelerinin yeni bölümlerini imzalamış oldu. Kuşkusuz Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu son girişimi ve yeni ekonomik bölünmeler kararına imza atması Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki düşmanlıkları da tetikleyerek şiddetlendirecektir. Aslında bakılırsa Azerbaycan Cumhuriyeti makamlarının son bölümlerine bölünmelere yönelik açıklamaları mantıklıdır. Bakü makamları Azerbaycan Cumhuriyeti toprakları içerisindeki bölünmelerin sınırlarını belirleme hakkına sahip olduklarını savunuyorlar. Onlara göre bu değişiklikler sırf iç değişikliklerdir. Ermenistan veya herhangi bir ülke bu hususta görüş bildirme veya karışma hakkında sahip değildir. Buna rağmen mevcut koşulların bunun yapılması için uygun olmadığı, hatta tam tersi Azeri-Ermeni gerginlikleri yoğunlaştırabileceği söylenebilir. İlham Aliyev hükümeti Ermenistan ve Karabağ Ermenileri ile dostluk ve dostane ilişkiler kurmaktan söz ettiği zaman Karabağ Ermenilerinin özellik hakkını iptal etmek, gerçekte Bakü hükümetinin Ermenilere karşı daha hasmane tutum sergilemek istediğini gösteriyor.
Bakü makamları sadece demir yumruk siyasetiyle Karabağ'daki iktidarlarını sağlamlaştırabileceklerini düşünüyorlar. Özellikle Rusya arabuluculuğu ile imzalanan barış anlaşmasından sonra bölge Ermenileri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin direkt düşmanı olarak harekete geçmiş ve Azeri askerleri şiddete başvurarak onlar ile gerilla çatışmalarına girişmişlerdir. Hatta bazı Azeri askerler de bu çatışmalarda hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı ardından Azeri uzman Elşad Paşasoy, devlet gazetelerinden Yeni Musavat gazetesinde Batı Zengezur'a doğru başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi. Cumhurbaşkanının Doğu Zengezur ile ilgili talimatının ardından düşmanın kafası iyice karışmıştır. Bu da Batı Zengezur'un olduğu anlamına gelir. Günlerden bir gün Azerbaycan Cumhuriyeti demir yumruğu ile Sünik'i yok ederek Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tarihi topraklarında kontrolü sağlayacak ve tarihi adaleti temin edecektir. Cesur ve savaşçı kadın anlamında olan Zengezur topraklarına Ermeniler Sünik diyorlar. Aslında bu tür yazıların yayımlanması İlham Aliyev hükümetinin son girişiminin yeni bir maceranın başlangıcı olduğunu gösteriyor. Kuşkusuz Bakü hükümeti bu hususta başka hedeflerde gütmektedir. Başka bir ifadeyle görünen o ki İlham Aliyev hükümeti Karabağ ve Doğu Zengezur ile ekonomik bölünmeler kararı ile eski Sovyetler Birliği tarafından Ermenilere bırakılan toprakları geri almak istiyor. Doğal olarak bu tehlikeli siyasetin izlenmesi sadece İlham Aliyev hükümeti tarafından tasarlanmamış, Aliyev'in kararında yabancı aktörlerin ayak izleri görülüyor. Gerçekte Azerbaycan Cumhuriyeti medyasına, sosyal ağlarına ve hatta hükümet ve meclisinde etkinliğini artıran malum aktörler, Bakü hükümetini kışkırtarak sadece sözde tarihi adalet uğrunda hareket etme şeklinde Ermenistan topraklarının bir parçasını Azerbaycan Cumhuriyeti'ne eklemek istiyorlar. Halbuki bu gibi eylemlerin hayata geçirilmesi kolayca mümkün olmayacaktır. Bu bağlamda yeni bir savaşın bile söz konusu olabileceği söylenebilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor. ولكن نحن لا نتوقع أن تتبنى بديل.
برانسي تترسينا في وشم أوشنيت.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, son günlerde Taliban güçlerinin saldırılarının artması ardından Herat'taki cihatçı hareket liderlerinden İsmail Han, Taliban'a karşı Halk Direniş Hareketi liderliğini üstlendi. Afganistan Cumhurbaşkanı ikinci yardımcısı Server Daneş ise Facebook sayfasında Taliban'ın savaşmak ve güvenlik güçlerini desteklemek bağlamında ülke çapında geniş halk hareketlerin şekillendiğini yazdı. Son günlerde bilindiği üzere Afganistan'da yaşanan gerginliklerin artması ve Taliban güçlerinin Afganistan'ın bazı bölgelerindeki saldırılarının artması sonucu siyasi şahsiyetler ve yerel komutanların desteğiyle halk ayaklanma hareketlerinden yüzlercesi Taliban güçleriyle savaşmak için silahlandılar. Biz bugün ve yarınki sohbetimizde bu konuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlere aktaracağız. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bugünkü sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim Sayın Şerifi katıldığınız için.
Ben de teşekkür ederim.
Bu konu biliyorsunuz birkaç haftadır aslında Afganistan'la ilgili çeşitli haberler gündeme yansıyor ama ister Türkiye'de Antalya'da gerçekleşen toplantı olsun, Tahran'ın Afgan gruplar arasındaki gerçekleştirdiği toplantı olsun. Geçtikçe biraz önemi daha belirgin hale geliyor. Özellikle İran'ın Afganistan'ın güvenliğini sağlama konusundaki rolü ve aslında bu konudaki hassasiyetleri gündemde çok tartışıldı. İlk önce Afganistan'da olup biten olayları, hükümet ile Taliban arasındaki yaşanan ihtilafları ve gelişmeleri dilerseniz konuşalım. Daha sonra Türkiye üzerinde de odaklanacağız sizinle efendim.
Afganistan'da şimdiki halde olan vaziyet aslında Amerika Birleşmiş Devletleri'nin orada yapardığı siyasetinin neticesidir. Ve aynı halde Amerika'nın beynelhalk alakada ve dünya siyasetinde olan bir takribatlı rolünün bir tezahürü. Bu manaya ki 2001. yıl, yani 20 yıl bundan evvel 11 sentyabrdan o ekiz kulalar Amerika'da orada havafama çarpınmasından, tayyara çarpınmasından sonra yıkılandan sonra terörizmle mübarize adıyla terörizmle mukabele adıyla Afganistan'a varid oldu. 20 yıl orada eyni halde özüne itiraf yığdı. 20 ilde NATO kuvvetlerinin dövresine yığdı ve onların hamısının kömeğiyle iddia elədi ki, ben istirəm Afganistan teröristlerin bir ocağı olup bu ocağı kör eləyəm. 20 ilden sonra ve esasen o dövrede de Taliban orada hakimiydi ve iddia edildi gelmişim ben Bin Laden'i Al-Qaida grubunun başçısını tutam. Neçə il orada bu Afgan milletin qırandan sonra ki minlərcə insan öldü orada sivil insanlar əsgər olmayan insanlar, qadınlar, uşaqlar toy mərasimlərini həmlə elədi, yaz mərasimlərini həmlə elədi, məcidlərə həmlə olundu, insanların ibadətgahlarını həmlə hücum elədilər amerikalılar. Pilotsuz təyyarələrlə bombardıman elədilər. Hətta Qunduzda bir xəstəxananı, bir demokratik səhiyyə ocağın, ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizarəti altında orada fəaliyyət göstərirdi. Oranı da bombardıman elədi və insanları qırdı. Və eyni halda orada qurduğu zindanlarda yaşanan Guantanamo kimi zindanların tayin Afganistanda təşkil elədi, qurdu və o zindanlarda insanlıqdan ayıb bir əməllərə əl vurdu, insanları təhqir elədi, şikəncə elədi və əziyyət elədi və eyni halda oradan böyük bir insan kütləsinin, Əfğan xalqının yenidən avar olmağına, yenidən divərcin olmağına, dünya dağılmağına səbəb oldu. İndi 20 ildən sonra Amerika, əlbəttə bir neçə ildən sonra Afqanistanda yox, Pakistanda, Pakistanın demək olar CIS, yəni Pakistanın SIS özəl qüvvələri, özəl təşkilatı nəzarəti olan bölgədə Belladəni iddia elədi ki, biz öldürdük və cənazəsini də atdıq dənizə. Heç bir xəbərdə olma bu iddia ilə 10 il ondan sonra da Əfqanistanda cinayətə iddiamə verdi. Bugün indi Əfqanistanda hükumət demək olar ki, çıxır bir halda ki, Taliban ora hakim olur və bir halda ki, millət tam inamın itirib. Sovet Əfqanistanı işğal eləyəndə bir 40 il bundan əvvəl xalq müttəhid olmuşdu, bir arxalanırdı, ellər, tayfalar, qruplar, qovmlar hamısı öz ölkələrinin gələcəyinə ümid bağlamışdılar. Eyni halda müstəqil dövlətlərin himayələrinə ümid bağlamışdılar. Eyni halda Birləşmiş Millətlər Təşkilatına bu insanlıqdan himayə eləmə adını fəaliyyət edən təşkilatlara ümid bağlamışdılar. Vəli bunlar bu günləri Əfğan xalqı ümidini itirib, Əfğan xalqında, yəni Əfğanistanda olan indiki hökumət tam məşruiyyətin xalq arasında itirib, onda olan korrupsiya, fisad, demək olar ki, ümumi kamu, demək olar ki, malların mənimsəmələr, millətə xidmət göstərmələr, dövlət hükumət başçıları millətin malını daramaq, talamaq, eyni halda hər gün, keçən gündən artıq teroristi əməllərə məruz qalan Əfğan xalqı bu gün daha ümidini itirib və bir vəziyyətdədir ki, demək olar ki, nə məmuli xalq. Hətta Amerika neçə il iddia elədiyi ki, mən Əfğanistanda Əfğanistanın dövləti, güvənlik güclərin tərbiyə eləyək onlara eğitim verirəm. Hətta onlar da bu günləri Talibanla qarşısında dayanmağa demək olar ki, inamları yoxdur, gələcəyə də inamları yoxdur, qərb ölkələrinə heç. İndi belə bir vəziyyətdə Əfğanistan xalqı didərgin, avara, vəli eyni halda çox əsəbli, əsəbi və bir kritik şəraitdə Amerika oradan çıxır və Taliban demək olar ki, hər gün yürüyür şəhərlərə sarı.
Doğru.
Bu Amerikanın, bu günləri Afqanistanın vəziyyəti.
Dəyərli dinləyicilər, bugünkü söhbətimizdə Afqanistan gəlişmələri konusunda uzman konuğumuz Sayın Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini dinlədiniz. Söhbətimizin ikinci və son bölümünü konu ilə ilgili yarın sizlərlə paylaşacağız. Röportajımıza son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlarla ilgili bilgi edinmək üçün www.parstoday.com olan internet sitemizde de başvura bileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İsveç'in Yemen İşleri Özel Temsilcisinin İslam-İran'ın Dışişleri Bakanı Yüksek Danışmanı ile görüşmede Yemen'de insani faciayı bir an önce sonlandırma yollarını ele alması, Amerikalı terörist askerlerin silah, mühimmat ve lojistik teçhizat taşıyan yeni bir askeri konvoyun daha Irak'tan Suriye'ye sevk edildiğinin bildirilmesi gibi haberlere yer verilirken, Kehan gazetesinde Amerika'nın insan hakları iddiasına yönelik İranlı yetkilinin tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Murtaza Aga Tahrani, münafıklar terör örgütünün hamisi olan Amerika ve Kanada'nın insan haklarını savunduklarını iddia edemeyeceklerini vurguladı. Münafıklar terör örgütünün sanal ortamda düzenlediği oturuma ve Amerika Dışişleri Eski Bakanı Mike Pompeo ve Kanada Başbakanı'nın oturumda konuşma yapmalarına tepki gösteren Aga Tahrani şöyle dedi. Bu gibi oturumları düzenleyenlerin amacı kaybettikleri umudu canlı tutmaktır. Sonuçta Pompeo gibileri yıllardır İran'a karşı tavır koyuyor fakat hiçbir sonuçta elde edemiyorlar. Aga Tahrani şöyle devam etti. Son 40 küsur yılda Amerikalı yetkililer ve küresel istikbar İran'ı yok etme peşinde oldular ve bunun için vaatlerde de bulundular. Bu hedeflerine ulaşmak için suikast ve benzeri girişimlerde de bulundular. Ancak İran İslam Cumhuriyeti hala ayaktadır ve geçmişe kıyasla daha da güçlüdür. Münafıklar terör örgütü elebaşları İran milletine asla acımıyor. Nitekim sürekli İranlı vatandaşları katletme ve suikast düzenleme peşindeler. Aga Tahrani, Amerika ve Kanada gibi devletler uluslararası hukuku ihlal eden ülkelerdendir. Zira münafık ve tekfirci terör örgütlerine destek veriyorlar. Bunlar dünya genelinde masum insanların katliamından sorumludur ve bu yüzden insan haklarını savunduklarını iddia edemezler, dedi.
İtilat gazetesinde Korsan İsrail ordusunun generallerinden Eli Zemir'in Korsan İsrail ordusunun hazırlık seviyesi bakımından en asgari düzeyde olduğu uyarısında bulunması, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Viyana'da düzenlenen nükleer anlaşma ile ilgili müzakerelerin sonuna yaklaştıklarını açıklaması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Irak Direniş Cephesi'nin Amerika'ya uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak'ın Nüceba Hareketi Genel Sekreteri Ekrem Tabi, Amerika'yı Irak'taki askerlerini geri çekme konusunda uyardı. Amerika Dışişleri Bakanı geçici kurmayı Joe Hood'un Iraklı direniş gruplarından Amerikalı askerlerin mevzilerine saldırmamalarını istemesine ilk tepki Nüceba Hareketi Genel Sekreteri Kabi'den geldi. Twitter hesabında bir açıklama yapan Kabi, Amerika Dışişleri Bakanlığı utanmazlığı Irak direnişinden onları rahat bırakmalarını isteyecek kadar ilerlettiğini belirtti. Kabi, asıl biz Amerikalılara bizi direniş olarak rahat bırakmalarını, yani Irak'tan çekilip açık ve yıkıcı müdahalelerini durdurmalarını istiyoruz, dedi.
Camicam gazetesinde Irak'ın Haşişabi Hareketi Başkanı Falih Vayyaz'ın bu hareketin Irak'ta güvenlik ve istikrarın gerçek güvencesi olduğu yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak'ın Haşişabi Hareketi Başkanı Falih Vayyaz bu hareketin Irak'ta güvenlik ve istikrarın gerçek güvencesi olduğunu belirtti. Musul kentinin tekfirci IŞİD terör örgütünün işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir bildiri yayımlayan Haşd-ı Şabi Başkanı Fayyaz, Musul'un kurtuluşu, Irak topraklarının tüm saldırganlara karşı nihai zafer ve Irak topraklarının tamamının kurtuluşunun başlangıcı olduğunu belirtti. Fayyaz, Haşd-ı Şabi hareketi, Irak'ta güvenlik ve istikrarın gerçek güvencesi ve Irak ordusu ve güvenlik güçlerinin hamisi olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsude Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsude Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını ele alıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Diriliş Cephesi'nin gasıp Siyonistlere karşı verdiği mücadele hedefinin tüm Filistin topraklarının işgalden kurtuluşu olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değinmek istiyoruz. Mücadelenin hedefi tüm Filistin topraklarının denizden nehre, özgürlüğü ve tüm Filistinlerin ülkelerine geri dönmesidir. Bunun bu toprakların bir köşesinde hem de terbiyesiz Siyonistlerin edebiyatında hem de aşağılatıcı bir tarzda söz edilen bir hükümetin kurulmasına indirgenmesi ne hak aramanın bir belirtisi ne de gerçekliğin bir işaretidir. Gerçek şu ki bugün milyonlarca Filistinli bu büyük cihadı irade simgesi yapacak düşünce ve tecrübe ve özgüvene ulaşmıştır. Tabii ki ilahi nusret ve nihai zaferden emin olsunlar. Zira Allah kendi dinine yardım edenlere kesin olarak yardım edecek. Şüphesiz Allah kavidir, azizdir. Şüphesiz dünya çapında birçok Müslüman onlara yardım eder ve onların acılarını paylaşır inşallah. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz.
Muhterem dinleyiciler, Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli dizi sohbetimizin 7. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü bölümde Amerika'nın Karadeniz'de gerilim yaratma yaklaşımını ele alacağız.
Son yıllarda Karadeniz jeopolitik alanı Rusya ile NATO ve Amerika arasında önemli bir rekabet merkezi haline gelmiştir. Rusya'nın bazı komşularının Batı yanlısı yaklaşımına Batı'nın da destek vermesi, Moskova'yı NATO ve Amerika'dan gelen güvenlik tehditlerine yönlendirmiş ve Karadeniz'de dahil olmak üzere çevre bölgelerdeki askeri varlığını artırmaya sevk etmiştir. İşte sohbetimizde genel olarak Karadeniz'de bu rekabetin sonuçlarını ele alacağız.
Geçen bölümde Rusya'nın Karadeniz'deki çıkarları ve yaklaşımını ele aldık. Sohbetimizin devamında Amerika'nın Karadeniz'deki gerilim yaratıcı yaklaşımı ve girişimlerini ele alacağız.
Amerikalılar son 20 yılda Rusya'yı dizginleme amacıyla Karadeniz'de birçok planı uygulamaya çalıştılar. 2020'den itibaren Amerikalı heyetlerin Karadeniz odaklı toplantılara ve konferanslara katılma oranı iyice arttı. Amerika, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Gürcistan, Ukrayna ve Türkiye üzerinden bile Karadeniz'deki hedeflerini sonuca ulaştırmak istiyor.
Son yıllarda Amerika, Baltık Denizi, Karadeniz ve Pasifik'lerdeki faaliyetlerini ve müdahalelerini arttırmıştır. Seabreeze tatbikatının bölge ülkelerinin katılımı ile Karadeniz'in kuzey batısında düzenlenmesi, Rusya'nın da kaygılanmasına yol açan bu müdahaleler arasında yer alıyor.
Son yıllarda özellikle de 2014 yılından sonra Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı topraklarına eklemesinin ardından Amerika'nın Karadeniz'deki filolarının varlığı da iyice yoğunlaşmıştır. Bu durumda Rusya'nın tepkisine yol açmıştır. Mart 2017'de Amerika Deniz Kuvvetleri'ne ait askeri gemi İstanbul Boğazı'ndan geçip Ukrayna'nın güneyindeki Odessa liman kentine yanaştı. Bu muhrif füze savar savunma sistemi seyir füzeleri ve denizaltı savar füzeleriyle donanmıştır. Daha önce de Amerika'nın bir başka füzeli muhribi bu bölgeye konuşlandırılmıştır.
Bu sürecin devamında Amerika'ya ait Porter ve Gravely muhripleri de 2018 yılında Baltık Denizi'ne yerleşti ve 19 Ocak 2019'da da bir başka Amerikan muhribi Karadeniz'e konuşlandı. Bu muhrip ise Gürcistan'ın Batumi Limanı'na demir attı. Böylece Amerika ile Gürcistan arasındaki güvenlik ve deniz güvenliği işbirlikleri güçlendirilmek istendi.
2020'nin başından itibaren Amerikan muhripleri 5 kez Karadeniz'de varlık gösterdiler. Rus makamlarının söylediğine göre görünen o ki Amerikalılar rakiplerin zayıf noktalarını da aramaktadırlar. Örneğin Amerikalılar rakiplerin deniz kuvvetlerinin tepki gösterme hızını, krize yönetmelerini ve özel olarak da Rusya'nın Karadeniz'deki gemileri izleme kabiliyetini ölçmek istiyor. Gerçekte Amerika donanmasının sürekli olarak Baltık Denizi ve Karadeniz'e girip çıkması, NATO'nun 2014 yılı sonrası Rusya'ya baskı uygulamak amacıyla bölgedeki istihbari faaliyetlerinin yoğunlaştığını gösteriyor.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Mayıs 2021'de Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmede şöyle bir açıklamada bulundu. Amerika ve NATO'nun Karadeniz hava sahası ve sularındaki kışkırtıcı faaliyetlerine devam edecekler. Rusya'nın batı sınırındaki askeri durum, başta Amerika ve NATO olmak üzere bazı yabancı aktörlerin bölgedeki etkilerini arttırmaya yönelik eylemleri nedeniyle zor görünüyor. Amerika ve NATO Karadeniz hava sahasında ve sularında kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürecektir. NATO'nun bölgedeki durumun iyileşmesini engelleme çabaları bizi stratejik bölgede simetrik hareket etmeye ve Güney Rusya askeri bölgesindeki askeri yeteneklerimizi arttırmaya zorluyor.
Amerika ve İngiliz savaş gemilerinin Haziran 2021'de Karadeniz'e yönelik hareketindeki önemli artış, Karadeniz'de gerilim dolu karşılaşmalara ve yoğun gerginliğe yol açtı. Vladimir Putin ve Joe Biden'in Cenevre'de buluşmasından birkaç gün sonra Amerika keşif uçağı tarafından desteklenen Defender adlı bir İngiliz destroyerinin bölgeye girişi Moskova'da eşi görülmemiş bir tepkiye yol açarak Karadeniz'de gerginliğin tırmanma olasılığının sinyalini verdi.
30 Haziran 2021'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus savaş gemilerinin Kırım'dan gelen bir İngiliz destroyerine uyarı ateşi açtığını ve bir Rus savaş uçağının da geminin rotasını bombaladığını duyurdu. Vladimir Putin sözlerine şunları da ekledi. Amerika keşif uçağının görevi Rus kuvvetlerinin İngiliz destroyerine nasıl tepki verdiğini izlemek ve kontrol etmekti. Rus kuvvetleri ise Amerika'nın niyetlerinin çok iyi farkındaydı ve bu nedenle bu operasyonda herhangi bir hassas bilgi ifşa etmedi.
Vladimir Putin sözlerinin bir başka bölümünde 3. Dünya Savaşı'nın bu tür karşılaşmalar ile tetiklenebileceği hususunda şöyle bir açıklamada bulundu. İngiliz muhribini batırmış olsaydık bile Dünya Savaşı'nın eşiğinde olmayacaktık çünkü bunu yapanlar galip gelemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Rusya, Batı'ya ait savaş gemisinin bölgeye yeniden girmesi durumunda üzerine ateş açacağı konusunda uyardı.
Genel olarak Amerika, Karadeniz'de yeni güvenlik düzenlemelerinin uygulanmasıyla eşgüdümlü olarak birkaç hedef izlemektedir. Amerika'nın Karadeniz'deki belki de en önemli hedefi, Rusya'nın bölgeye petrol ve doğalgaz arzı üzerindeki tekelini sona erdirmek ve NATO'nun yayılmacı çıkarlarını güvence altına almak için Rusya'nın Karadeniz ülkeleriyle stratejik ittifakını engellemektir. Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde ve havzasında Guam Anlaşması gibi Batı paktlarının güçlendirilmesi Amerika'nın hedefleri arasında yer almaktadır. Rusya'ya karşı bölgede füze savunma üsleri kurmak ve Batı Avrupa'ya benzeri yeni bir güvenlik şemsiyesi oluşturmak Amerika'nın bir diğer hedefidir. Amerika ayrıca Karadeniz ülkeleri ile Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü arasında yeni bir işbirliği modeli sağlamaya çalışmaktadır.
Son yıllarda NATO, Amerika ile birlikte Karadeniz ülkelerini kendisiyle işbirliği yapmaya ikna etmek için bir dizi plan açıkladı. Bunlar barış için ortaklık ve bireysel ortaklık planlarıydı. NATO ayrıca Karadeniz ülkeleri ile yıllık olarak ortak tatbikatlar gerçekleştirmiştir. Bu tatbikatların en önemli amacı Rusya'ya baskı yapmak amacıyla Akdeniz-NATO diyaloğu ve Akdeniz'de güvenli Karadeniz bölgesi ülkeleri ile güçlendirme girişimi çerçevesinde Washington'un müttefiklerini birbirine bağlamaktır.
Amerika ve NATO'nun da Karadeniz'de enerji çıkarları bulunduğu unutulmamalıdır. Karadeniz, Hazar Denizi ve Kafkasya'ya giden ekopolitik ve jeostratejik koridorudur. Haziran 2006'da Paris'teki NATO Temsilciler Meclisi, Sivil ve Güvenlik İşleri Komitesi, Avrupa Atlantik Güvenlik Havzası'nın Karadeniz'e kadar genişletilmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Komite, NATO'yu Karadeniz ve Akdeniz'e enerji güvenliğini sağlamak için füze savunma sistemi kurmaya, sahil güvenlik bulundurmaya ve uçak kabiliyeti ve uyduların daha fazla kontrolün uygulanmaya çağrılan bir bildiri yayınladı.
Strateji konularda uzman Amerikalı Lou Caffey, Şubat 2020'de yayınlanan Karadeniz, Amerika ve NATO için bir öncelik olmalıdır başlıklı bir makalesinde Amerika ve NATO yetkilerini siyasi ve ekonomik çıkarları korumak için 3 strateji benimsemelerini tavsiye etti. Caffey şöyle bir açıklamada bulundu. Her şeyden önce Amerika, Karadeniz'deki NATO stratejisini izlemede çok önemli ve yönlendirici bir rol oynamalıdır. İkincisi, Amerika, NATO'yu düzenli Karadeniz devriye misyonları yürütmeye teşvik etmeli ve böylece bu denizde daha güçlü bir varlığa sahip olmalıdır. Son olarak, Amerika liderliğinde NATO, Karadeniz'deki gelecekteki rolünü yansıma süreci altında pekiştirmelidir.
Tüm bu gelişmeler ve kanıtlar, Amerika, NATO'nun Karadeniz'e yaklaşımının son yıllarda daha agresif hale geldiğini gösteriyor. Rusya'nın Haziran 2021'de Karadeniz'deki İngiliz muhrip Defender'e verdiği askeri tepkinin gösterdiği gibi Karadeniz, Rusya'nın NATO ile askeri bir çatışmasına sahne olabilir.
Muhterem dinleyiciler, Rusya ve NATO'nun Savaş Alanı Karadeniz isimli dizi sohbetimizin 7. bölümünün de sonuna geldik.
Arzu edersiniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli seri sohbetimizin 73. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları ile ilgili konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli seri sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme, egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını arttırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılır. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında konuşacağız. Önümüzdeki birkaç bölümde ise sinirsel tik bozuklukları, ayak, bel, baş ağrıları, bel paralizisi, miyopati ve nörojenik mesane ile ilgili konuşacağız. Bu bölümde ise sinirsel tik bozuklukları hakkında konuşmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Sinirsel tik bozuklukları, anormal ve kontrol dışı göz kırpmalar, baş ve boyun hareketleri anlamına gelir ve vücudun bir bölümünde ani ve kontrol edilemeyen seslere veya titreşimlere yol açan kasların hızlı ve sık hareketidir. Sinirsel tikler tesadüfen ortaya çıkabilir veya stres, kaygı, yorgunluk, heyecan ve hatta nörolojik hastalıklar gibi faktörlerle ilişkili olabilir. Genellikle çevrenizdeki insanlar bir kişinin sinirsel tikleri hakkında konuştuğunda ve bunlara odaklandığında tiklerin şiddeti artar.
Sinir tikleri genellikle vücutta hoş olmayan bir duygunun birikmesi ve sonunda bu duygunun tik şeklinde serbest bırakılması şeklinde ortaya çıkar. Tabii ki bazen bu hoş olmayan duygu bir tik oluşturmadan önce bastırılabilir. Sinirsel tikler çocuklukta çok yaygındır ve genellikle ilk olarak 5 yaşın civarında ortaya çıkar. Çok nadir durumlarda sinirsel tik belirtileri yetişkinlikte başlayabilir. Sinir tikleri genellikle ciddi bir komplikasyon değildir ve zamanla düzelir. Ancak bir kişi için çok üzücü ve korkutucu olabilir ve normal günlük aktivitelerini kötü yönde etkileyebilir.
Sinirsel tikler genellikle beyne zarar vermez, ancak tiklerden dolayı endişeleniyorsanız veya uzman tavsiyesine ihtiyacınız varsa bir nöroloğa danışabilirsiniz. Ayrıca sizin veya çocuğunuzun sohbetimizin devamında tartışacağımız bir durumu varsa nöroloğa mutlak görünmeniz tavsiye edilmektedir.
Çok sık meydana gelen veya zamanla daha şiddetli hale gelen tikler de vardır. Duygusal sorunlar veya izolasyon gibi psikolojik veya sosyal sorunlara neden olabilir. Size acı ve rahatsızlık verebilir, çünkü bazı sinir krizleri kişinin bir anda kendine zarar vermesine neden olabilir. Günlük aktivitelerinize ve akademik veya profesyonel kariyerinize etki yapabilir. Öfke, depresyon veya kendine zarar verme gibi diğer stresli durumlarda ve davranışlara da eşlik edip durumu daha vahim hale getirebilir.
Birçok farklı sinirsel tik türü bulunmaktadır. Bazı insanlarda sadece bir tür sinirsel tik görülürken bazılarında birden fazla sinirsel tik görülebilir. En yaygın sinirsel tik türlerinden bazıları motor tikler olarak bilinen hareket sinirsel tikleri ve ses sinirsel tikleridir. Hareket sinirsel tikleri vücutta sarsıntılara veya hareketlere neden olan tiklerdir. Anormal bir şekilde irade dışında göz kırpmak, baş sallamak, burun ve omuz hareketleri, kolları hızlıca sallamak, ağız açmak, bu tiklerin en yaygın olanlarından bazılarıdır. Bazen hareket tikleri normal vücut hareketlerine benzeyebilir, ancak aradaki fark sinirsel tiklerin kişinin kontrolünün dışında gerçekleşmesidir.
Ses sinirsel tikleri ise sesli tikler veya ses tikleri olarak da bilinir. Bunlardan en yaygın olanları öksürme, horlama veya inleme, hayvan sesleri çıkarma, tıslama, burun çekme, boğazı temizleme, çığlık atma, bir ses, kelime veya deyimi tekrar etmektir. Özellikle müstehcenlikten veya müstehcen kelimelerden söz etmek bu tiklerden sayılır. Tabii ki bu tür bir tik çok yaygın olmayan ifadeleri kapsar. Tik özel bir nöbet türü olan konvulsif harekettir ve zıplama komplikasyonu ile karşılaştırılmamalıdır.
Sinirsel tiklerin kesin nedenleri bilinmemektedir. Tiklerin beyin vücut hareketlerini kontrol etmekten sorumlu bölümlerindeki değişikliklerden kaynaklandığını düşünülmektedir. Sinirsel tikler genellikle bir ailenin farklı nesillerinde kalıtsaldır ve birçoğunun genetik faktörlere bağlı olması muhtemeldir. Buna ek olarak sinirsel tikler genellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite, bozukluğu ve obsesif, kompulsif bozukluk gibi diğer hastalıklar veya durumlarla ilişkilidir. Tik bozukluğuna bir hastalık veya tıbbi bir komplikasyon neden olabilir. Örneğin zehirlenme, felç, kafa travması veya bir organın yaralanması, Huntington gibi bir hastalık veya yaralanmanın doğrudan fizyolojik bir sonucu olduğuna dair kanıtlar bulunabilir.
Sinirsel tikler şiddetli stresten de kaynaklanabilir. Ritalin, Dexedrine, Adrelala ve Tegretol gibi bazı ilaçların alınması da sinirsel tiklere neden olabilir. Nadir durumlarda beyin etkileyen ensefalit gibi bazı enfeksiyonlar sinirsel tike neden olabilir. Diğer genetik veya metabolik bozukluklar, özellikle beyindeki bazal ganglionları etkileyenler, sinirsel tikleri veya sinirsel tiklere benzer durumları tetikleyebilir. Ayrıca viral enfeksiyonlar nadiren sinirsel tike neden olabilir.
Sinirsel tikin tedaviye ihtiyacı olup olmadığı kararı büyük ölçüde hastanın normal yaşamında deneyimlediği bozuklukların ve rahatsızlıkların nedenine ve ciddiyetine bağlıdır. Sinirsel bir tik, tehlikeli bir fiziksel veya zihinsel komplikasyondan kaynaklanıyorsa tedaviye ihtiyacı vardır. Ayrıca tik, sosyal iletişimde veya kişinin normal ve sağlıklı yaşamında sorunlara neden olduysa tedavi edilmesi gerekir. Bu durumun tedavisi ilaç, cerrahi ve davranışsal terapi içerir. Uzmanın teşhisine bağlı olarak sinir tiklerini kontrol etmeye yardımcı olmak için reçete edilebilecek birkaç ilaç da vardır. Doktorun takdirine bağlı olarak bazı kasları etkisiz hale getirmek için botulinum toksini de enjekte edilebilir. Böylece sinir spazmları ve tikleri önlenir. Tabii ki bu ilacın etkileri genellikle sadece yaklaşık 3 ay sürmektedir.
Belirtildiği gibi ameliyat da bu komplikasyonu tedavi etmenin yollarından biridir. Derin beyin stimülasyonu veya DBS adı verilen bir ameliyat türü, nadir ve ciddi Tourette sendromu veya tik bozukluğu vakaları gibi nörolojik komplikasyonları tedavi etmek için kullanılır. Bu ameliyat bir veya daha fazla elektrotun, küçük metal plakların beynin sinir tiklerini oluşturmaya dahil olan bir bölgesine yerleştirilmesini içerir. Bu elektrotlar kafatası kemiğindeki küçük deliklerden minik iğneler vasıtasıyla beyne girilir ve istenilen yere yerleştirilir. Bu ameliyat genel anestezi altında yapılır. Bu elektrotların ince telleri kalp atış hızı kontroller cihazına benzer bir jeneratör olan elektrik ceryanları üreten bir cihaza bağlanır. Hastanın göğüs derisinin altında yerleştirilen cihaz, beyindeki sinir sinyallerini düzenlemek ve sinir uyarılarını kontrol etmek için elektrik akımı üretir. Sinir tiklerinin tedavisi için elektrostimülasyon cerrahisi üzerine bugüne kadar yapılan araştırmalar umut verici sonuçlar vermiştir. Ancak hala tamamen yeni bir yöntemdir ve çok daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerekmektedir.
İşte sizin veya çocuğunuzun sinir sistemini kontrol etmenize yardımcı olacak bazı basit adımlar bulunmaktadır. Aşırı stres, endişe ve canınızı sıkmaktan sakının. Kendinizi çok fazla rahatsız etmeyin ve geceleri iyi uyumaya çalışın. Sinirsel tikinize karşı hassas olmayın ve bunun hakkında çok fazla konuşmayın. Çevrenizdekilerin ve çok uğraştığınız kişilerin gerginlikleriniz hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayın. Bu şekilde eylemlerinize tepki vermemeleri gerektiğini anlarlar. Çocuğunuz sinir krizi nedeniyle okula gitmekte zorlanıyorsa, bununla başa çıkmanın yolları hakkında öğretmenlerle konuşun. İş yerinizde sorun yaratan sinirsel bir tikiniz söz konusu ise, meslektaşlarınızla bu hususta konuşun. Onların sizin halinizi anlamalarına fırsat verin.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 73. bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi de iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Allah.